Ayrım 11.
Sessizlik içinde iki kere dolandık taraçayı. Sonra artık ruhumun sahibi olmuş gibi buyruk verircesine bir tavırla "Geç oldu, ayrılalım artık," dedi. Elini öpmek istedim, önce bir duraladı, sonra uzattı ve rica eden bir sesle "Elimi ancak ben size uzattığım zaman alın," dedi. "Bırakın da hareketlerimde serbest olayım. Yoksa sizin bir oyuncağınız haline gelirim. Böyle olmamalı." "Allah'a ısmarladık," dedim. Aşağıdaki kapıyı açtı bana, dışarı çıktım. Kapıyı kapayacağı sırada yeniden açtı, elini uzattı. "Aslında bu akşam çok iyi hareket ettiniz," dedi. "Gelecek hakkındaki bütün umutlarımı kuvvetlendirdiniz. Alın dostum, alın." Aldım elini, öptüm, öptüm. Bakışlarımı kaldırdığım zaman gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu gördüm. Taraçaya çıktı, çayırda yürürken bir süre arkamdan baktı. Fraspel yoluna girdiğim zaman ay altında pırıl pırıl beyaz elbisesini bir kere daha gördüm. Biraz sonra da odasında bir ışık yandı. "Henriette'im benim," dedim kendi kendime. "Sana bu yeryüzündeki aşkların en temizini veriyorum." Her adımda başımı geri çevirip arkama baka baka Fraspel'a geldim. Tarifsiz bir sevinç vardı içimde. Her gencin yüreğini dolduran, bende ise öylesine uzun bir zamandır cansız bir kuvvet gibi kalmış olan bağlılığın önünde nihayet parlak bir yol açılıyordu. Bir tek adımla beni bir hayata geçmiş bir rahip gibi sunulmuş, adanmış buluyordum. Basit bir "evet, madam" cümlesiyle karşı konmaz bir aşkı yüreğimde sadece kendim için saklamaya, bu kadının usul usul bana karşılık göstermesi için bana verdiği dostluğu hiçbir zaman kötüye kullanmama yükümlülüğünü almıştım üstüme. Ruhumda kımıldayan bütün soylu duyguların karmaşık seslerini işitiyordum. Daracık bir odanın içine kapanmadan önce yıldız serpili bir gökyüzünü hazla seyretmek, o yaralı güvercinin sesini, o lekesiz itirafın duru ezgisini benliğimde bir kere daha duymak, o ruhtan bana gelecek şeylerin topunu havada toplamak istedim. O derin vazgeçişiyle yaralı, zayıf, acı çeken kimselere karşı gösterdiği saygıyla, yasa zincirinin ağırlığına ihtiyacı olmayan bağlılığıyla ne kadar büyük göründü bana bu kadın. Orada, yakıldığı ateşin üstünde bir aziz ya da bir kurban gibi dururken nasıl da huzur içindeydi. Karanlıklar içinde beliren yüzüme bakarken birden sözlerinde bir anlam, esrarlı bir anlam sezdim. Kendisi küçücük dünyası için ne ifade ediyorsa benim de kendisi için aynı şeyi ifade etmemi istiyordu belki de. Beni kendi eksenine, kendi çizgisine ya da yukarı koymak suretiyle belki de beni bir güç ve avuntu kaynağı yapmak istiyordu. Aşırı yargılar vermekten hoşlanan bazı bilginlere göre yıldızların da kendi aralarında böyle bir ışık ve hareket alışverişi varmış. Bu düşünce beni birdenbire gök yüksekliklerine çıkardı. Kendimi eski hayallerimin göğünde buldum yine. Çocukluğumda çekmiş olduğum acıların içinde yüzmekte olduğum şu büyük mutluluğu hazırladığını düşündüm. Gözyaşları içinde sönmüş dehalar, değeri bilinmemiş kalpler, unutulmuş aziz Clarice Harlow'lar, tanınmamış çocuklar, suçsuz sürgünler ve sizler, hayata çöllerinden girmiş olanlar, sizler, gittikleri her yerde soğuk yüzlerle, katı kalplerle, tıkalı kulaklarla karşılaşanlar, hiç yakınmayın. Çünkü bir kalbin size açıldığı, bir bakışın cevap verdiği andaki sonsuz sevinci yalnız siz duyabilirsiniz. Bütün kötü günleri mutlu geçirilmiş bir tek gün silebilir. Yaşanmış ve unutulmamış olan acılar, gözlemler, hüzünler, umutsuzluklar bizim ruhumuzu bizimle sırdaş olan ruha bağlayan birer bağdan başka nedir ki aslında? Zapt edilmiş arzularla daha da güzel olan bir kadın, o zaman kayıp tutkuların ve kederlerin mirasçısı olup çıkar. aldatılmış saadetleri büyütülmüş olarak bize geri verir. Eski acıları ruhun birleşme günündeki sonsuz mutluluklar için kaderin istediği bir yol olarak açıklar. Sevgili kurbanlar, Madame de Morzov'un bencileğin zavallı ve yalnız bir insanın gözünde nasıl bir anlam kazandığını sadece sizler anlayabileceğiniz gibi, bu kutsal aşka verilecek adı da sadece melekler bilirler. Bir salı gününe rastlamıştı bu olay. Yaptığım gezintilerde Endire'nin öbür kıyısına geçmemeye dikkat ederek pazar gününe kadar bekledim. Bu 5 gün içinde Kloşgar'da büyük olaylar olmuştu. Konta Tu Generallik belgesi, Senlüğü madalyası verilmiş, 4.000 frank aylık bağlanmıştı. Lenoncourt, Jive de Senato üyeliğine atandı. 2 ormanını geri aldı, saraydaki eski görevini yeniden elde etti. Karısı da ihtilal sırasında satılmamış bulunan ve imparatorluk topraklarına katılmış olan mallarını geri aldı. Böylece Kontes de Morzov bir anda Maine'deki en zengin mirasçılardan biri oluvermişti. Annesi Şivrin gelirinden o arada birikmiş 100 bin frangı vermek için onlara gelmişti. Kontes'in draması olan ve eskiden ödenmemiş bulunan bu paradan Kont sıkıntılı bir durumda olduğu halde hiç bahsetmemişti. Hayatın dış yönüyle ilgili şeylerde bu adamın tavrı maddi çıkarlardan fevkalade uzak bir şekilde beliriyordu. Bu paraya kendi biriktirdiklerini de katarsa yaklaşık olarak yılda 9 bin frank gelir getiren 2 çiftlik satın alabilirdi. Büyük babasının senato üyeliği oğluna kalacaktı. Ona her iki ailenin topraklarından meydana gelecek bir majorat kurmayı düşünüyordu. Bunu Madeleine'e zarar vermeyecek şekilde yapmalıydı. Hem nasıl olsa Madeleine Duc de Lenoncourt sayesinde iyi bir kısmet çıkardı. Bu mutluluk ve bu tasarılar eski sürgünün yaralarına biraz olsun merhem sürmüştü. Düşes de Lenoncourt'un Kloşgar'da gelişi o çevrede bir olay oldu. Bu kadının sosyeteye mensup soylu bir hanım olduğunu düşünüyordum acı acı. Kızının soylu duygular arasında gizlediği sınıf farkı anlayışını o zaman sezdim. Ben neydim ki? Cesaretimden ve yeteneklerimden başka ne gibi bir değerim olabilirdi ki benim? Restorasyonun bana ve aileme bir yararı olabileceğini aklımın ucundan bile geçirmiyordum. Pazar günü kilisede Monsieur de Chessel ve Rahip Kulos'la birlikte bulunduğum özel bölmeden Düşes'le kızının ve Kont'la çocuklarının oturduğu yandaki başka bir bölmeye tutkuyla dikmiştim gözlerimi. Tanrıçamı benden saklayan hasır şapka hiç kımıldamadı. Böyle unutulmuş oluşum beni eskisinden de kuvvetli bir şekilde bağladı ona. Şimdi benim sevgili Henriette'im olan ve hayatımı çiçeklemesini istediğim bu büyük Henriette de Lenoncourt büyük bir heyecanla dua ediyordu. İnanç bir derinlik, bir secdeye kapanmışlık, bir dinsel heykel duruşu veriyordu ona. İçime işledi bu. Köy kilisesinde adettir. İkindi dualarına pazar ayininden bir süre sonra geçilir. Kiliseden çıkılınca Madame de Chessel komşularına ikindi ayini için Kloşgar'da gidip tekrar gelmektense aradaki bu 2 saatlik süreyi Fraspel'da geçirmelerini teklif etti. Memnuniyetle kabul edildi bu teklif. Düşes, Monsieur de Chessel'in koluna girdi. Kont, kolunu Madame de Chessel'e uzattı. Ben de kolumu Kontes'e sundum. Böylece o güzel ve taze kolu ilk defa hissediyordum koltuğumun altında. Kilise ile Frasible arasında yapraklardan süzülen gün ışığının kumluk yolda ipek nakışlarını andıran parıltılar yarattığı Saşe korusunda yapılan bu yürüyüş sırasında içim gururla doluyordu. Bir takım fikirler geçiriyordum aklımdan yüreğim çarpa çarpa. Bozmaya bir türlü cesaret edemediğim bir sessizlik içinde attığım birkaç adımdan sonra "Neyiniz var?" dedi. "Kalbiniz çarpıyor." "Çok güzel haberler duydum sizin hakkınızda. çok seven bütün insanlar gibi benim de içime bir korku düştü. Bu yükselişiniz acaba dostluklarınıza bir zarar verir mi diye. Ben mi? Dedi. Aşk olsun doğrusu. Bakın bir daha böyle sözler söylerseniz sizden sadece soğumakla kalmam, adınızı bile ağzıma almam. Kendimden geçmiş bir halde baktım yüzüne. Bu halim galiba ona da geçmişti. Çıkmalarını sağlamak için çalışmadığımız, istemediğimiz bir takım yasaların verdiği imtiyazdan faydalanıyoruz. Ama dilencilik de açgözlülük de yapmayacağız. Sonra pekala biliyorsunuz ki ben de Monsieur de Morzov'da Kloşgard'dan ayrılamayız. Monsieur de Morzov benim sözümü dinledi, muhafız alayındaki kumandanlık görevini kabul etmedi. Babamın senato üyeliği yeter bize. Zoraki alçak gönüllüğümüzün oğlumuza şimdiden faydası dokundu, dedi acı acı gülümseyerek. Kral bizim istemediğimiz lütfu ileride Jack'a vereceğini babama söylemiş. Bu yüzden Jack'ın artık düşünülmesi gereken eğitimi hakkında zorlu tartışmalar yapılıyor şimdi. Çünkü o ileride iki aileyi, Lenoncourt'larla Morzov'ları birden temsil edecek. Benim yalnız oğlum için bir hırsım olabilir. Zaten kaygılarımın artması da bundan ileri geliyor. Jack'ın sadece yaşaması değil, aynı zamanda taşıdığı ada layık bir şekilde yetişmesi de söz konusu. Bu da birbirine zıt iki yükümlülüğü birden yıkıyor insana. Şimdiye kadar çalışmalarıyla sağlığı arasındaki dengeyi korumaya çalışarak eğitimiyle ben meşgul oldum. Ama artık bir öğretmene ihtiyacım var. Şöyle uygun bir öğretmeni de ha deyince bulamazsınız ki. Sonra daha ileride her şeyin ruhlar için birer tuzak, beden için tehlike yarattığı o korkunç Paris'te ne olacak? Hangi dost koruyacak onu orada? Dostum, dedi heyecanla. Alnınıza, gözlerinize bakan kimse sizin yükseklerde yaşaması gereken kuşlardan biri olduğunuzu hemen anlar. Açın kanatlarınızı oralara doğru. Çocuğumuzun velisi siz olun ileride. Günü gelince Paris'e gidin. Kardeşiniz, babanız size yardım etmeyecek olursa bizim aileye, hele iş konusunda olağanüstü bir yeteneği olan anneme güvenebilirsiniz. Bizim itibarımızdan yararlanmaya bakın. Böyle yaparsanız seçeceğiniz işte destekten de yardımdan da yoksun kalmazsınız. Artan gücünüzü soylu bir tutku uğrunda kullanın. Sözünü kestim. Anlıyorum söylediklerinizi. Bundan böyle benim sevgili hırsım olmalı diyorsunuz. Bütün bütüne sizin olmak için buna ihtiyacım yok benim. Hayır. Buradaki dürüstlüğümün orada iyilikle mükafatlandırılmasını istemem. Paris'e gideceğim ama kendi başıma, kimseye dayanmadan yükseleceğim. Sizden her şeyi kabul edebilirim ama başkalarından hiçbir şey alamam. Çocukluk, diye mırıldandı ama memnunluğunu belirten bir gülümsemeyi de saklayamamıştı. Sonra ben kendimi artık bağlamış bulunuyorum, diye devam ettim sözüme. Durumunuzu uzun uzun gözden geçirdim ve bir daha çözülmeyecek bağlarla size bağlanmaya karar verdim. Titredi hafifçe, yüzüme bakmak için durdu. Ne demek istiyorsunuz, dedi. Önümüzde yürüyen çiftle aramızın açılmasına aldırmayarak ama çocuklarını da yanında alıkoyarak. Pekala, dedim. Sizi nasıl sevmemi istiyorsanız açık açık söyleyin bunu. Teyzemin bana Henriette dediğini söylemiş ve bana bu adla hitap etmenize izin vermiştim. Teyzemin sevdiği gibi sevin beni. Öyleyse umutsuzca ve tam bir bağlılıkla seveceğim sizi. Evet. İnsan Tanrı için ne yaparsa ben de onu yapacağım sizin için. Madem ki öyle istiyorsunuz, bir papaz okuluna gireceğim, papaz çıkacağım, oğlunuz Jack'ı yetiştireceğim sonra. Sizin Jack'ınız benim bir eşim benzerim olacak. Politik anlayışı, düşünce, kuvvet, sabır, her şeyi ben vereceğim ona. Bir billurun içindeki gümüş görüntüsü gibi dinle çerçevelenmiş olan aşkımın temizliğine hiç zarar gelmeden sizin yanınızda yaşayacağım. her erkeği kavrayan ve beni de daha önce bir kere yenmiş olan o çılgınca taşkınlıklardan korkunuz olmasın. Aşkımın alevinde yakacağım kendimi, sizi maddi duyguların dışında bir sevgiyle seveceğim. Sararmıştı, çabuk çabuk konuştu. Felix, günün birinde mutlu olmanızı engelleyecek ilişkilere girmeyin. Böyle bir intihara sebep olursam kederimden ölürüm. Çocuk aşkta düşünülen bir umutsuzluk, bir iç çağrı olabilir mi? Hayat hakkında hüküm verebilmek için onun deneylerini bekleyin. Bunu istiyorum sizden, emrediyorum. Kiliseyle de bir kadınla da hiçbir şekilde evlenmeyin sakın. Size yasaklıyorum bunları. Serbest kalmalısınız siz. 21 yaşındasınız. Geleceğin size neler sakladığını bilmiyorsunuz. Tanrım, yoksa hakkınızda yanlış bir yargıda mı bulundum bu sözlerimle? Oysa bazı ruhları tanıyabilmek için 2 aylık sürenin yeteceğini sanıyordum. Gözlerim parladı. Ne umuyorsunuz dedim. Dostum, yardımımı kabul edin, yükselin, kendinize bir yer yapın. Neler umduğumu o zaman öğrenirsiniz. Kısacası ağzından bir sır kaçırır gibi bir tavır takınmıştı. Şu anda Madeleine'in elini tutuyorsunuz ve bu eli hiçbir zaman bırakmayın. Geleceğimle ne kadar ilgilendiğini gösteren bu sözleri söylemek için kulağıma eğilmişti. Madeleine mi dedim? Asla. Bu iki kelime heyecan dolu bir sessizliğe attı bizi. Ruhlarımız silinmez izler bırakan sarsıntılar içindeydi. Tahta bir kapının önüne geldik, Fraspel'a buradan geçilerek gidilirdi. Bu kapının sarmaşıklar, yosunlar, otlar, böğürtlenlerle örtülü 2 harap sütununu bugün de hala görür gibi olurum. Bir fikir, kontun ölme ihtimali şimşek gibi geçti aklımdan. Sizi anlıyorum dedim. Aklımdan hiç geçirmeyeceği bir düşünceyi kendisine mal ettiğimi gösteren bir sesle çok güzel dedi. Onun temizliği karşısında duygulandım. Gözlerim doldu ancak bu yaşlar aşkın bencilliğiyle acılaşmıştı. Kendi içime döndüğüm zaman onun özgür olmak isteyecek kadar beni sevmediğini gördüm. Aşk bir suç önünde geriliyorsa sınırları var demektir. Oysa sınırsız olmalıdır aşk. Bu düşünce müthiş bir şekilde burktu yüreğimi. Sevmiyor beni diye düşündüm. Aklımdan geçenleri anlamaması için eğilip Madeleine'in saçlarından öptüm. Konuşmaya yeniden başlamak için de kontese, annenizden korkuyorum dedim. Ben de diye karşılık verdi. Çocuksu bir hareket yaparak yalnız kendisiyle konuşurken Madame la Duchesse demeyi ve 3. şahıs kullanarak hitap etmeyi aklınızdan çıkarmayın. Şimdiki gençlik bu kibar konuşma alışkanlığını yitirdi. Siz yeniden kurun onu. Benim hatırım için yapın. Hem yaşları ne olursa olsun kadınlara saygılı davranmak, toplumsal farklara belli etmeden uymak ne büyük bir inceliktir değil mi? Sizden üstün olanlara karşı gösterdiğiniz saygı aynı zamanda size gösterilmesi gereken saygının da bir garantisi değil midir? Toplum hayatında her şey birbirine bağlıdır, her şey birbirini destekler. Kardinal de la Rue ve Raphael de Urbain vaktiyle aynı saygıyı gören 2 kudrettiler. Siz liselerinizde ihtilal tutkusuyla beslendiniz. Siyasal fikirleriniz bu etki altında biçimlenmiş olabilir. Ama kötü tanımlanmış özgürlük ilkelerinin toplumun mutluluğu yönünde ne kadar güçsüz kaldığını hayat yolunda ilerledikçe öğreneceksiniz. Bir Lönönkort olarak aristokrasinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini düşünmeden önce sahip olduğum o köylü sağduyusu insan toplumlarının ancak sınıf farklarıyla ayakta durabildiklerini söylüyor bana. Siz hayatınızda iyi yolun seçilebileceği bir dönemi yaşıyorsunuz. Kendi kampınızın tarafını tutun. Hele kendi tarafınız zafer kazandığı zaman diye ekleyerek güldü. Sevginin sıcaklığı altında derin bir siyasal görüşün gizlendiği bu sözler çok etkiledi beni. Kadınları çekici kılan iki unsurun ikisi de vardı burada. Bütün kadınlar en derin yargıları bile duyguların içinden süzerek geçirmesini bilirler. Sanki Kont'un hareketlerini haklı çıkarmak amacıyla dal kavukluğun etkilerini ilk defa gördüğüm anda ruhumda kaynaşan izlenim ve düşünceleri Henriette önceden sezmiş bulunuyordu. Şatosunda bir kral olan ve tarih halesi içinde gözümde iyice büyüttüğüm Monsieur de Morzov'un en azından aşırı saygı diye adlandırılabilecek tavırlarla düşesle kendisi arasında bozmamaya çalıştığı mesafeye iyice şaşmıştım doğrusu. Kölenin bile bir gururu vardır. Müstebitlerin en büyüğüne boyun eğmek ister köle. Bütün aşkımı elinin altında tutan bu adamın şimdi düşes karşısında alçalmış olduğunu görünce kendimi de alçalmış görüyordum. Birdenbire içimde beliren bu duygu, yüce ruhlarını her gün bir bayağılığını gizledikleri bir adamın ruhuyla birleştiren kadınların çektikleri acıları anlamamı sağladı. Saygı öyle bir settir ki büyüğü de küçüğü de korur. Herkesin birbirinin yüzüne doğrudan doğruya bakabilmesini sağlar. Gençtim ben. Bu yüzden düşese saygı göstermekte kusur etmedim. Ama herkesin bir düşes olarak gördüğü bu kadını ben, Henriette'in annesi olarak görüyor, böylece gösterdiğim saygıya bir çeşit kutsallık katıyordum. Fraspel şatosunun büyük avlusuna girdik, hepsi oradaydı. Kont de Morzov pek sevimli bir şekilde o sırada beni soğuk ve çekingen bakışlarla süzmekte olan düşese takdim etti. Madame de Lenoncourt o sıralarda 56 yaşında gençliğini kusursuz bir şekilde korumuş, kibar tavırlı bir kadındı. Sert bakışlı mavi gözlerini, kırışmış şakaklarını, kuru, neşesiz yüzünü, dimdik ve saygı uyandıran bedenini, ender hareketlerini, kızında da göze çarpan kırmızımsı aklığı görünce bir madencinin bakar bakmaz İsveç demirini tanıyıvermesi gibi ben de düşeste annemin bağlı bulunduğu soğuk ırkı hemen tanıdım. Dili eski saray diliydi. Kelimelerdeki oitleri ait olarak söylüyor, Freud diyeceğine Freud, Porter diyeceğine Portex diyordu. Dalkavukça davranmadım ona. Kurumlanmadım da karşısında. Öyle seyrinde hareket ettim ki ikindi ayinine gittiğimiz sırada kontes kulağıma eğilerek fevkaladeydiniz dedi. Kont yanıma geldi, elimi tuttu. Dargın değiliz değil mi Felix dedi. Bazı taşkınlıklarım olduysa bunları eski dostunuza bağışlarsınız herhalde. Sanırım akşam yemeğine buradayız. Düşesin hareketinden bir gün önce Perşembe günü sizi davet edeceğiz. Bitirilmesi gereken bir iki iş için Tours'a gidiyorum ben. Kloşgord'u ihmal etmeyin. Kaynanam ahbaplık etmenizi öğütleyeceğim bir hanımdır. Paris'teki salonuyla Saint Germain'e renk katar. Yüksek sosyete geleneğini sürdürür, çok geniş bilgisi vardır. Avrupa'da en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün asilzadelerin seceresini bilir.